Ben Mustafa.
Ben Hatice.
Okuduğumuz, dinlediğimiz ve izlediklerimizden bizde kalanları evimizin salonundan sizle paylaştığımız İncir Çekirdeği programına hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Şimdi geçen Ulu Kuşla'dan Orta Anadolu'ya han duvarlarının izinden gittik. O bölgede bir de Kapadokya var. Ben şeyi fark ettim. Çok geç gitmişiz Kapadokya'ya. Acaba neden? Hiç düşündün mü? Neden acaba çok geç gitmişizdir oraya?
Yani eskiden bu kadar popüler değildi diye düşünüyorum. Biraz bu konuda senle konuşmuştuk. Acaba bu Asmalı Konak dizisinden falan sonra mı popüler oldu?
Olabilir tabii. Dizilerin, sinemaların, filmlerin çok büyük etkisi var insanların bir yerlere gidip görmesiyle ilgili olarak. Bir de çok ilginç bir şey. Ben hani baktım acaba ilk olarak nerede, kim bahsetmiş diye. Hani Anadolu'yu en çok anlatan bizde Evliya Çelebi.
En eskilerden, evet.
Evliya Çelebi bahsetmemiş. Peri bacalarından, Kapadokya'dan bahsetmemiş.
Keşfedilmedi mi o zaman henüz daha? Belki fark edilmiyor da olabilir bazı şeyler. Hani bazen içinde olduğumuz şeye yabancı olabiliyoruz. Belki insanlar için, o içinde yaşayan insanlar için, tabii şu anda akıl yürütüyorum ama yani bilemiyor olabilirler. Hani neyin içinde olduklarını, değil mi?
Olabilir, olabilir. Öyle bir şey olabilir. Oraların ıssız, virane olmasından dolayı belki olumsuz bir mana yüklenmiş olabilir belli bir dönem. Bilemiyoruz.
Korkmuş da olabilir insanlar.
Korkmuş da olabilirler. Doğru.
Yapıyoruz tabii.
Veya hani oralar çok ciddi bir manada Hristiyanlık dünyasına ait eserlerle dolu. Belki hani orayı gidip rahatsız etmek de istememiş olabilirler.
Saygı
orada yaşayan halkı
saygı
doğru. Manasına öyle bir doğru. Şeyler olabilir.
İlk kim keşfetmişti? Sen bakmıştın bu konuya herhalde.
Bir Fransız seyyah keşfetmiş. Sonra Fransa'ya gitmiş. Orada gördüğü şeyleri anlatınca büyük bir olay olmuş. İnsanlar inanmamışlar. Yok öyle şey mi olur yani o şekilde hani böyle koni üzerinde büyük taşlar falan diye anlatınca alay konusu olmuş. Ve ciddi de bir o zamanki herhalde aydınların etrafında bir
tartışma
olay,
mı?
Tartışma falan yaşar.
Var
mıdır yok mudur böyle bu adam doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor falan diye. Evet. Fransız kralı oraya bir ekip göndermiş araştırması için. Yani bir nevi aslında 1800'lü yıllarda galiba Fransızlar tanıtmaya başlıyorlar Kapadokya'yı dünyaya.
Ya bizde de tabii belki turizm hareketleriyle de ilgili olabilir. Ben ilkokuldayken şeyi hatırlıyorum. Turizm haftaları, turizm neden bizim için önemlidir? Neydi? Bacasız sanayi.
Bacasız sanayi, peri bacaları. Evet.
Şimdi böyle bir şeyler çok fazla ben oğlumun müfredatında karşılaşmadım. Çünkü artık kabul ettik biz bir turizm ülkesi olduğumuzu herhalde. Muhtemelen onlarla da yani bu topyekun bir hareket diye düşünüyorum.
Bir farkındalık yani evet. Halkın içerisinde bir farkındalık yarattı. Tabii o 70'lerin sonunda, 80'lerde. Bizim küçük çocukken duyduğumuz evet. Bacasız sanayi.
Evet. Yatırımlar yapıldı.
Tabii yatırımlar.
Kültür turizmi hani alternatif daha önce hep deniz, kum varken kültür turizmi belki ortaya çıktı. Yoksa hem senin ailen hem benim ailem gezmeyi seviyor. Duysalar muhtemelen popüler olsa gitmiş olurlardı herhalde Kapadokya'ya diye düşünüyorum.
Evet yani bazı yerler zaman alıyor galiba tanıtılması. Ki ilk de böyle... 50'lerde falan tanıtılmaya başlanıyor değil mi? İşte Halikarnas balıkçısı Bodrum'u.
Bodrum'u evet
değil mi? Bodrum 50'lere kadar bilinmiyor.
Karayolu yok yine aynı geçen hafta konuştuğumuz gibi. Sürgüne gidiyor Halikarnas balıkçısı da biliyorsun şeye Bodrum'a.
Doğru doğru ve ondan sonra orayı tanıtıyor.
Evet.
Ve benim baktığım kadarıyla sen şey diyordun galiba 30'lu 40'lı yıllarda peri bacaları ile ilgili ilk olarak şiirler yazılmış.
Yani çok ayrıntılı araştıramadım ama ilk gördüğüm 1930'larda şiirlerde bahsedilmiş ama böyle çok büyük hani edebiyat tarihine geçmiş edebiyatçılarımızın eserlerinde çok fazla yok. Hani o da yine çok tanınmamış bir şair. Yani İstanbul gibi edebiyata yer etmesi tabii ki büyük edebiyatçılarla oluyor. Yaşar Kemal'le. Yaşar Kemal'in.
Evet. Evet,
sen
Yaşar Kemal.
Onu.
Evet, Yaşar Kemal bu diyar baştan başa diye bir kitap yazıyor veya seri halinde Anadolu'nun farklı yerlerini geziyor ve gezdiği yerlerden efsaneler derliyor. 1957'de de işte o bölgeyi ziyaret ediyor bir arkadaşıyla beraber ve oranın efsanelerini, o peri masallarını falan derliyor veya derleme çalışmasına başlıyor. Demek gerekirse yani zaten kitabında da öyle söylüyor yani bu benimki daha bir başlangıç halk bilimiyle uğraşanlar gelsinler buradaki bu hikayeleri efsaneleri derlesinler masalları derlesinler diye ve ilk olarak hani edebiyatta büyük bir yazar tarafından bahsedilmesi Yaşar Kemal tarafından oluyor.
Tabii Yaşar Kemal'in de efsaneci yönünü bu halk hikayeleri, o halk edebiyatından gelen kaynağı tabii ki çok güzel, o malzemeyi romanına, diğer böyle gezi yazılarına, eserlerine mezzetmesi de tabii hayran olunacak bir şey. Orada periye bakalım demiştik. Peri genellikle güzellik simgesi divan edebiyatında, ben biliyorum, ama fantastik bir öge olarak nasıl yer alıyor? Sen divan edebiyatını sevdiğin için bakmıştın sanırım ona. Peri.
Peri enteresan bir şekilde manası değişmiş bir kavram. Hint ve İran mitolojisinden geliyor. Büyü yapan kadın ve şeytani güzelliği olan, güzelliğini şeytani şeyler için kullanan kadın manasına geliyor. Yani o manaya gelen bir kelimeden türemiş. Fakat zamanla o olumsuz yönü düşüyor ve bir meleksi varlığa dönüşüyor.
Anlam daralmasına uğramış.
Evet, anlam daralmasına
sadece
uğramış.
Sadece güzelliği kalmış.
Güzelliği kalıyor.
Ay peri, gül peri isim olarak da.
Mah peri. Değil mi? Evet. Bunlar böyle divan edebiyatında da geçiyor galiba,
evet,
şiirlerde.
Günümüze kadar yaşayan isimler bunlar. Hani kötü anlamı olsa muhtemelen kimse çocuğuna koyamaz.
Doğru, doğru. Yani ve çok enteresan, zaten oradan da hani peri bacalarının neden peri bacası olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Periler ıssız yerlerde yaşayan varlıklar olarak nitelendiriliyor divan edebiyatında. İşte çeşme, hamam, pınar gibi insanların nadiren uğradığı yerlerde insanlara görünüyor ve güzelliğiyle
büyülüyor,
baştan çıkartıyor, delirtiyor.
Değil mi öyle?
Evet, peri bacaları da bir nevi öyle. Yani hiç aklınıza gelmeyen bir şekilde karşınıza çıkıveren bir güzellik. Yani böyle
mucizevi
bir güzellik olarak büyülüyor insanı gördüğünde. Mucizevi masalsı bir yer ve çok da tabii ki göze hitap eden, sinematografik de bir yer. Güzel şeyler var, eserler var. Sen bahsediyordun. Çok ilginç.
Evet, Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu Kapadokya'da çekiliyor. Zaten Anadolu'yu çok seven bir yönetmenimiz. Bir Zamanlar Anadolu'da diye de filmi var. Sonra da tabii ki bu sene patlayan bir dizi var, Atiye, biliyorsun. Atiye üzerine konuşabiliriz. Atiye başlı başına değerlendirilebilecek her alanda, yani dizi anlamında konu olarak değerlendirilebilir. Tabii ki Anadolu'nun kadim medeniyet geçmişine de bir atıf var Atiye'de.
Doğru. Göbekli Tepe'den başlıyor. Evet. İlk sezonda, ikinci sezonda da Kapadokya ile birleştiriyorlar, değil mi?
Evet. Ya Anadolu buna çok büyük malzeme veriyor, biliyorsun. Şu anda tabii antropologlar, işte genetik bilimcileri dünyanın değişik yerlerinde araştırmalar yapıyorlar ve Anadolu ilk insanların, yani en eski yerleşim merkezlerinde.
Öyle, öyle tabii, yani binlerce yıl insanlığın tarihiyle yaşıt ve insanlık tarihini değiştiriyor. Yani evet. Mesela Göbekli Tepe'nin, neden Göbekli Tepe'nin o kadar büyük bir olay olduğu, hani din mefhumunun insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra olduğu düşünülüyor. Ama Göbekli Tepe'de bakıyorlar ki, yani yerleşik hayata geçmeden çok daha önce insanlar bir takım dini öğelerle ve dinle irtibatına başlamış. Yani hani bilinen manada din konusunda diyelim.
Evet. Tabii bunlar yeni araştırmalar yapıldıkça ortaya çıkan pek çok konular. İşte Ege'de yine biz kazılar yapılıyor, biliyorsun. İşte İç Anadolu'da Hititler var. Yani her yeri ayrı ayrı konu edebiliriz. Ama bugün hani hepsine yer veremeyeceğimiz için biraz bunu sinematografik bu dizilerdeki tarafından bahsedelim. Tabii Atiye'nin bir özelliği de bu Anadolu medeniyetleriyle beraber bu paralel evrenler, alternatif realiteler kavramının bizim artık dizilerimize konu olması. Ben 10 yıl önce sanırım ilk Lost dizisinde bu kavramla tanışmıştım. Amerikan sinemasında sonra okumaya başladım. Yani çünkü normalde hayatın işleyişi şöyledir. İşte bir şey felsefede, fizikte, bu arada felsefeyle fiziğin çok yakın olduğunu
birbirine
da
birbirine çok yaklaşıyor tabii.
Sonradan öğrenmiş bir bireyim. Yani lisedeyken böyle bir algım yoktu. Bilimlerin çoğu bir yerde birleşiyor. Biz sadece kolay öğrenebileceğimiz için tasnif ediyoruz. Sonra öğrendikçe doktoraya yaklaştıkça aslında hepsinin çok yakın olduğunu da gördüm. İç içe olduğunu da gördüm. Şimdi o zaman bu kuantum fizik, paralel evrenlerle ilgili okumalar yapmıştım o zaman Lost'u izlediğimde. Ya tüm dünyada çok büyük yankı uyandırdı, Game of Thrones gibi. Çünkü doğru, ilk defa popüler kitlelere ulaşmıştı bu teoriler. Belki çok önceden tartışılan şeylerdi. Tabii daha sonra benzeri pek çok dizi çıktı, film çıktı. İşte son zamanlarda yine Man in the High Castle.
Evet, o da çok enteresan böyle paralel evrenlerden alternatif bahsediyor. Tarih. Alternatif tarih, tarih ve alternatif zaman, mekan, mekan kavramı.
Yani işte Man in the High Castle'da da 2. Dünya Savaşı'nı Alman ve Japon Birliği, Mifar devletleri kazansaydı nasıl bir dünyada yaşardık? Ve onların da gittiği bir paralel evren var. Bu anlamda Atiye kıymetli, bizim ülkemizde bu kavramı duyurdu. Tabii ki bu tartışılabilir bir kavram. Tabii ki her film, dizi, sinema herkese başka şeyler anlatır ama Atiye'de benim vurgulamak istediğim bir şey daha var. Anadolu'da bir dönemde tatlım tanrıçaların, kadınların...
Kibele.
Ama pek çok kültür var. Sadece Kibele değil, Medusa var.
Hı hı.
Mesela ondan sonra Zeugma'daki yine kadın figürü hatırlıyor musun? Dünyaca ünlü. Yani Anadolu'daki yapılan kazılarda yoğun bir... kadın şeyi, ataerkilliğin yerine anaerkil, kadın tanrıçaların önde olduğu bir kültür olduğu ortaya çıkıyor. Ya bu da enteresan. Onunla ilgili de şöyle bir şey vardı. Yani tarım toplumu Anadolu'da var ve tarım toplumlarında kadınların daha önde olduğu. Çünkü güç gerektirmiyor. Yani Kibele yine var Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde biliyorsun. O yüzden tarım toplumlarının anaerkil olduğu ile ilgili de bir teori var. Bunda da Atiye'de de biliyorsun hep bir kadın ağırlığı
evet,
var.
Evet, orada.
Kadın tanrıçalar.
Değişik bir şekilde işte birkaç göbek öteden annelerin üzerinden el anası değiştiren bir mucizevi bir yetenek mi diyelim, artık öyle bir şey var.
Evet, bizim eski işte şamanizmde de şu anda böyle bir algı var. Orta Asya'dan gelen şamanların da genelde kadın olduğu söyleniyor. Yani aileden geçen şeyin. İşte hatırlar mısın Anadolu'da bu böyle çıkıkçı, kırıkçı insanlar vardı.
Şifacı.
Şifacı ayrıyeten. Genelde kadın da onlardı onu düşündüğümde ben. Anadolu'da böyle bir araştırmam yok ama hani bu gözlemlerimiz böyle bir şey araştırılabilecek bir kaynak var yani orada.
Evet, çok enteresan. Anadolu adı da üzerinde.
Anadolu.
Oradan evet. Ve tabii insanlığın dediğimiz gibi yani tarihiyle yaşıt, belki ondan hani bilinen insanlığın tarihinden de eski, insanlığın tarihinin yeniden yazılmasına neden alıyor Anadolu'daki buluşlar. O yüzden çok değerli topraklarımız.
Gezmek lazım tabii. Yani gezip görmek. Onu da söyleyeyim. Bu programlara başlayınca hep aklımdaydı zaten. Biz hem bizim için Anadolu'yu anlatmak istiyoruz, hem edebiyatımızdaki işte Anadolu'yu dünyaya anlatmak istiyoruz. Bizim çocukluğumuzda tabii internet yoktu. Bu kadar çok kaynaklar yoktu. Gezelim görelim programını evet, anlasak olmaz. Bütün bu ülkemizin güzelliklerini ilk oralarda görüp duyuyorduk. Sonra çok şükür nasip oldu, geziyoruz. Ömür yettikçe görmek lazım, okumak. Gezen mi çok bilir, okuyan mı diye bir soru
evet,
vardı.
Evet, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir diye bir soru var değil mi? Aslında şöyle diyelim, hem gezelim hem okuyalım. Hem gezen hem okuyan en iyi bilir
diyelim. En iyi
diyelim.
Bilir diyelim, evet.
O şekilde bitirelim. Herkese iyi günler, bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
İyi günler.